Ayrım 7. Çağdaşlık yolculuğundan notlar. Azmi Kişnişçi. Sayfa 69. Ekip çalışması 1. Dipnot. Kurumsal gelişim köşesi. ÇYD'de Ankara Şubesi Aydık İletisi. Haziran 2016. İnsanız, bireyiz ama toplumsal bir varlığız. Özel yaşamda, çalışma yaşamımızda, dernek etkinliklerimizde, hatta boş zamanlarımızda bile diğer insanlara gereksinim duyarız. Gruplar, ekipler, takımlar, birliktelikler, ağ yapılar, sanal ilişki ağları olmadan yaşamı sürdürmek hemen hemen olası değil. Ayrıca birlikte üretmek yaşamımıza anlam ve değer de katıyor. Dernek çalışmalarımızda ekip çalışmaları doğal olarak ön planda. Kurullar, birimler, projeler, etkinlikler ekip çalışması anlayışı içinde yürütülmek durumunda. Ekip çalışmaları, grup dinamikleri pek çok sosyal bilim dalının önemli ilgi alanları arasında. Ekip kavramını açımlamaya çalışırsak şu özellikler öne çıkar. Ortak bir amaca, hedefe yönelinir. Bu yolda üzerinde uzlaşılan çalışma ilkeleri, yöntemleri belirlenir. Ekip üyeleri birbirlerini tamamlayan özelliklere sahiptirler. Analitik, bütünsel ve benzeri. Etkin ekiplerin üye sayıları genelde sınırlıdır, 3 ile 8 kişi arası. Ekiplerin oluşumu ve başarılı bir döneme erişmeleri emek isteyen bir süreçtir. Kuruluş evresi, ekip üyelerinin tanışma ve birbirlerinin beklentilerini netleştirme aşaması. Karmaşa evresi, pek çok ekipte yaşanması çok doğaldır. Kişilikler, farklı beklentiler öne çıkar. Ekibin bu evreyi sağlıklı biçimde atlatması gereklidir, önemlidir. Yoksa ekibin etkisiz çalışması, hatta dağılması söz konusu olabilir. Biçimlenme evresi, ekip içi çatışmalar çözülür, ekip ruhu oluşmaya başlar, gelişir, roller netleşir ve kabullenilir, ekip ilkeleri, değerleri, kuralları netleşir. Başarma evresi, ekibin en etkili, verimli olduğu aşamadır, ekibin uyumu, amaçlara kilitlenmesi istenen düzeydedir. Kaynakça Ekip Çalışması Acar Baltaş Remzi Kitabevi. Ekip Çalışması ve Liderlik Acar Baltaş Remzi Kitabevi. Teaming, Amy C. Edmondson, Jose Bass. Introduction to Group Dynamics. www.youtube.com/donforsyth. Ekip Çalışması 2. Türk Kültürü Ekip Çalışmasına Yatkın mı? Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi, ÇYD'de Ankara Şubesi Aylık İletisi Ekibi 2016. Tek bir taş duvar olmaz, Türk atasözü. Ekip çalışmaları yaşamımızın her alanında hakkını verebiliyor muyuz? Ortak yaşam becerilerimiz ne kadar gelişmin, buna ne kadar özen gösteriyoruz? Bu ve buna benzer sorulara kültürümüzün, alışkanlıklarımızın penceresinden bakalım. Değerli psikolog, yönetim danışmanı Acar Baltaş'ın saptamalarını şöyle özetlemek mümkün. Türk kültüründe ekip çalışmasının gerekleri iyi bilinmekte, ancak hayata geçirilmesi kolay olmamaktadır. Türk kültürünün ekip çalışmasını kolaylaştıran özellikleri. Karşılıklılığı, bağımlılık. Sorunlarımızı aile ve yakın çevre ile paylaşarak ve dayanışarak çözme alışkanlığımız gelişkindir. Birliktelik ve aidiyet. Bu duyguların, hasletlerimizin Batı dünyasına göre yüksek olduğuna ilişkin önemli araştırma sonuçları bulunmaktadır. Beden dili ve yakınlık. İnsana temas etme, kucaklaşma, özellikle olumlu duyguların kişiler arası aktarımından sıkça kullanılır. Buna karşılık kültürümüzün ekip çalışmasını zorlaştıran özellikleri de vardır. Profesyonellik. İşe dönük çabalarımız kişisel ilişkileriyle çok kolaylıkla iç içe geçme eğilimindedir. Bu da krizi önleme ve çözme yolunda önemli bir engeli oluşturur. Zorlamadan ve zorlanmadan istediğini elde etmek. Söke söke almak, tuttuğunu koparmak deyimlerimiz yaşamda çokça karşımıza çıkar. Kazan kazan çözümleri ve en geniş uzlaşıları yaratmakta zorlanırız. Eleştiri. Türk kültüründe körü körüne eleştirmek, eleştirdiği konu hakkında çözüm önermemek ya da kendine uygun çözümler önermek önemli bir yer tutar. Acar hocamızın saptamalarına katılır mısınız? Bizce çok büyük gerçeklik payı yatıyor. Olumlu hasletlerimizi çoğaltmaya, olumsuz yönlerimizi geliştirmeye ne dersiniz? Cumhuriyetimizi büyük bir ekip çalışmasıyla kurduk. 93. yaşında daha değerli ekip çalışmalarına imza atılmasını dileyelim. Kaynakça http://www.remzi.com.tr/kitap/Türk kültüründe yönetmek. http://remzi.com.tr/kitap/değer-katan-ekip-çalışması-1. Toplantı yönetimi. Dipnot, Kurumsal Gelişim Köşesi ÇYD'de Ankara Şubesi Aylık İletisi Mart 2017. İki veya daha çok kişi bir araya gelip söyleşmeye başlayınca toplanmış oluruz. Bir ortak konudur söz konusu olan. Toplantı mutlaka belli ya da belirsiz bir amaca dönüktür. Yürüyen ya da henüz tasarlanan bir işe ya da etkinliğe ilişkin. Toplanınca bilgi paylaşırız, görüş alışverişinde bulunuruz. Toplantımız ayaküstü de olabilir, bir toplantı odasında da. Bazen binlerce kişinin katıldığı bir koca konferanstır, bazen 5 kişilik küçük takım çalışması. Yüz yüze de olur, sanal ortamda video konferans biçiminde de gerçekleşir. Toplantı, yaşamımızda zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz kaçınılmaz bir ilişki biçimidir. Toplantılar üzerine çok şey okuduk, deneyimledik. Sanırız toplantıların iyi yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Rastladığım bir saptamayı paylaşayım. Peki etkili bir toplantı nasıl anlaşılır? Etkili toplantının 3 önemli göstergesi şunlardır. 1. Etkili toplantıda uzlaşılan amaca ulaşılır. 2. Toplantı olabilecek en kısa sürede gerçekleşmiştir. 3. Katılımcılar toplantının değdiğine kanaat getirmişlerdir. Şubemizdeki deneyimlerden yola çıkarak söyleyebiliriz ki toplantı yönetiminde oldukça başarılıyız. Başarımıza ilişkin önemli ipuçlarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Gündem toplantıdan yeterli bir süre önce katılımcılarla paylaşılır, toplantı sırasında gündem gelişmelere göre ve uzlaşı ile güncellenebilir. 2. Toplantıların mutlaka bir yöneticisi, kolaylaştırıcısı vardır. 3. Toplantıda konuya ilişkin tüm tarafların bulunması esastır. 4. Toplantılarda ayrıntılı bir tutanağın tutulmasına özen gösterilir. Tutanakta alınan kararlar, belirtilen temel görüşler, toplantı sonrasına dönük görev paylaşımları uzlaşı ile belirlenir. 5. Toplantı süresince süreye uyulur. Yanı sıra konuların iyice anlaşılmasına, katılımcıların görüşlerinin yeterince ifade edilmesine özen gösterilir. 6. Bir konu üzerinde karar alınmadan önce farklı görüşlerin dile getirilmesi önem taşır. 7. Toplantılarda görsel unsurların, örneğin bilgisayar sunusu, video gösterimi, beyaz tahta kullanımı ve diğerleri, toplantının etkisine önemli katkıda bulunduğunu biliriz. 8. Toplantıda konulara odaklanırken kişisel çekişmelerden uzak dururuz. 9. Toplantı sonrası takibin toplantının etkisini desteklediğinin farkındayız. Etkili toplantıların sürdürülebilir başarımıza, üyelerimiz ve katılımcılar arasında sinerjinin oluşumuna ve dostluklarımızın gelişmesine katkı yaptığının farkındayız, sürmesini diliyoruz. Yaşam boyu koçumuz bir İtalyan mı? Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi, ÇYD'de Ankara Şubesi, Aylık İletisi Nisan 2017. Hepimize bir yaşam koçu gerekir mi? Gerektiğini düşünüyorsanız hazır birisi var, hem de İtalyan. Tek sorun artık aramızda olmaması. Adı Wilfredo Pareto. 1848-1923 yılları arasında yaşamış bir İtalyan iktisatçı ve toplum bilimci. Önce İngiltere, sonra İtalya'da yaptığı gelir dağılımı çalışmalarında nüfusun %20'sinin ülke toprağının ve servetinin %80'ine sahip olduğunu keşfetmiş. Bu saptama daha sonra pek çok başka alandaki insani, toplumsal olgu, gözlem ile de pekişerek Pareto ilkesi ya da 80-20 kuralı adını almış. Bu kural yaşamın her alanındaki dengesizliğe, eşitsizliğe, asimetriye vurgu yapıyor. Harcanan kaynaklarla para, zaman, ilgi, elde edilenler arasındaki orantısızlığı açığa çıkarıyor. Biraz gözlem yapıp araştırdığımızda fark ederiz ki, giysilerimizin %20'sini zamanın %80'inde kullanıyoruz. Kararlarımızın %80'ini zamanımızın %20'sinde veriyoruz. Suçluların %20'si suçların %80'ini işliyor. Telefon konuşmalarının %80'ini rehberimizde kayıtlı kişilerin %20'siyle yapıyoruz. Tanışlarımızın %20'siyle zamanımızın %80'ini geçiriyoruz. Kitaplığımızdaki kitapların %20'sini en az bir kez okumuşuzdur. Sosyal medyada arkadaşlarımızın %20'siyle daha yoğun iletişim içindeyiz. Projelerde zamanın kaynakların %20'si sonuçların %80'ini elde etmemize yarıyor. Zamanımızın ancak %20'sini bu önemli %20'lik kaynağı geliştirmeye ayırıyoruz. Bu yüzden Pareto ilkesine önemli azın yasası da deniyor. 80-20 oranı yaklaşık bir orantı. Bu bazen 70'e 30, bazen 90'a 10 olarak da gerçekleşebilir. Yaşamın bu gerçekliğini durum saptamasında kullanmanın bir adım ötesine geçip, yaşam kalitemizi zenginleştirmede, ilişkilerimizi geliştirmede, sorun çözme kapasitemizi arttırmada kullanabiliriz. Örneğin zamanımızın %20'sinde daha bilinçli davranıp, daha doğru kararlar vererek sorunlarımızın %80'ini giderebiliriz. Zamanı daha bilinçli yöneterek, doğru alanlara odaklanmayı alışkanlık haline getirerek, Wilfredo Pareto'nun bize bedelsiz sunduğu bu yaşam koçluğundan yararlanalım. Kaynakça http://tr.wikipedia.org wiki/pareto-ilkesi Kurumlaşma kültürü. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi Çayede'de Ankara Şubesi Aylık İletisi Eylül 2017. Hem meteorolojik olarak hem de siyasal toplumsal bağlamda çok sıcak bir yaz geçirdik. Yeni çalışma dönemine umudumuzu diri tutarak başlıyoruz. Bu topraklardaki kadim bilgeliğin taşıyıcısı aydınlarımızın varlıkları umutlarımızı besliyor. Has aydınlarımız yaşamlarıyla aktardıkları değerlerle zihinlerimizi açıyor, ruhlarımızı tazeliyorlar. Önemli aydınlarımızdan Ahmet Cemal'i 1942-2017 yaz aylarında sonsuzluğa uğurladık. Kurumlaşma kültürü adlı yazısından anlamlı alıntıları paylaşacağız. Dipnot: Biz sevmeyi ne zaman unuttuk? Sayfa 165-167. Ahmet Cemal, Aylak Adam Yayıncılık. Yazıda kurumlaşma, demokrasi, hukuk devleti, sağlıklı bir toplum düzeni kavramları iç içe geçecek biçimde ne güzel işlenmiş. Söz Cemal'in. Toplumsal bağlamda kurumsallaşma, bir düşüncenin, ilkenin, kavramın ya da uygulamanın yerleşik konuma gelmesi, sürekliliğe kavuşması anlamını taşır. Bu alanlarda bir kurumsallaşmanın gerçekleşmesi, kurumsallaşmış olanın bundan böyle gelişmesini artık siyasal ya da bireysel dalgalanmalara göre değil, fakat kendi iç dinamikleri hangi hedeflere yönelmeyi gerektiriyorsa o hedefler yönünde devinmesini ifade eder. Örneğin bir toplumda hukuk devleti ilkesi kurumsallaşmışsa, bu o toplumda ve devlette artık her zaman her türlü hukuka aykırılığın üzerine gidileceği, hukuk ve adalet ilkeleri doğrultusunda yaşamın bir toplumsal bilince dönüşmüş olduğu anlamını taşır. O kurumu oluşturanların ya da kuruma sonradan katılanların zamanla kurumu ne ölçüde kendilerinden öte görebilecekleri, somut sonuçlarına belki kendi yaşam süreleri içerisinde tanık olamayacakları katkılarda bulunmaya ne ölçüde hazır olacakları ve belki hepsinden de ötesi, gerektiğinde kendilerini kurum yararına ne ölçüde geri çekebilecekleri gibi noktalardan bağımlıdır. Uygar ülkelerde kurumlaşmaların tarihine bakıldığında göze çarpan ilk özellik, başarılı kurumlaşmaların temelinde hep ben ve kurum arasındaki çeşitli duyarlı dengeleri çok sağlıklı kurmuş bireylerin yattığıdır. Ülkemizde temelleri nice umutlarla atılmış türlü kurumların zaman içerisinde kurumlaşmanın eşiğinden adım bile atamadan son bulmalarının ya da yozlaşmalarının temelinde hep kurum olsun diyen ama gerçek kurumlaşma ve onun koşul kıldığı bireysel özveriler, anonim kalacak katkılarda bulunmaya gönül indirmeler üzerinde düşünme gereğini duymayan kişilerin bulunduğunu söylemek sanırım bir abartma olmayacaktır. Kuruluşlarımız, kurumlarımız ne kadar otantizotik. Dipnot, Kurumsal Gelişim Köşesi, ÇYD'de Ankara Şubesi, aylık iletisi Haziran 2018. Otantizotik, hiç duydunuz mu? İlk defa duyuyoruz sanırım. Kavramı öneren yönetim bilimci, örgütsel değişim uzmanı Cats de Vries. Kavramın iki kökü var. Birincisi otantik olmak, yani bir kurumun kuruluş amacını, misyonunu özlediği ve hedeflediği ufku, yani vizyonunu, ülke ve değerlerini ne ölçüde içselleştirmiş olduğu. Bunları kuruluş üyeleriyle ne kadar içtenlikle buluşturabildiği. İkinci kök yine Grekçeden zootekos. Kavram yaşamsal önem taşımak anlamına geliyor. Yani kurumun hedeflerine erişmeye değer, onları heyecanlandıran bir nitelik taşıdığını çalışanlarına düşündürtmesi, çalışmalarına anlam katan ve bütünlük sağlayan bir ortam içinde sürdüğüne onların ikna edilmesi demek. Cats de Vries, herkesin otantizotik kurum ve kuruluşlarda çalışmayı düşlediğini, ancak bu tür örgütlenmelerin son derece az sayıda olduğunu belirtiyor. Otantizotik kurumları diğerlerinden ayırt eden temel nitelikler şöyle. 1. Kurumların etkileyici, anlamlı bir amacının olması. Amacın kurum üyelerinin bireysel ve toplumsal beklentilerine seslenmesi. Üyelerin topluma, dünyaya değer üretebilecekleri bir kuruluşun parçası olduklarını, buna sürdürülebilir katkı sağlayabildiklerini duyumsaması. 2. Kurumun çalışma kültürünün işleyişinin kurumun değerleriyle örtüşmesi. Kurum değerlerinin örgütün her düzeyinde benimsenip içselleşmesi. Değerlerin kurumun DNA'sına dönüşmüş olması. 3. Kurumda yaygın, karşılıklı bir güven ortamının bulunması. Yöneticilerin doğru kararlar alacaklarına olan üyelerin duyduğu inanç. Yönetimlerin de üyelerin çalışmaları bir adanmışlık anlayışıyla gerçekleştirdiklerine güven duyuyor olmaları. Liderliğin ortaklaşa bir çaba olarak sergilenmesi, bireysel varoluşların değil, dayanışarak çalışmanın bir yönetim tarzı olarak benimsenmesi. 5. Kaliteli insan ilişkilerinin varlığı. Kuruluş üyelerinin birbirleriyle çalışmaktan hoşnut olmaları, birbirlerini desteklemeleri, kuruluşta yer alan herkesin kendisini her yönden geliştiğini duyumsaması. 6. Adil yaklaşıma yönelik algının yüksek olması, iş dağılımında kurum içi yükselmelerde, sorumluluk ve yetki dağılımında kuruluşun adaletli ve fırsat eşitliğini gözeten biçimde davranması. 7. Kuruluşta katılımcı yönetimin egemen olması, insanlara kulak verilen, düşüncelerin korkusuzca dile getirilip, görüşlerin dikkate alındığı bir yönetim kültürünün varlığı, üst yönetimin gerekli bilgiyi kesintisiz paylaştığı, yenilikçi yaklaşımlara açık olduğunu kanıtlayan bir anlayış. 8. Gayretin, katkının, emeğin fark edildiği, takdir edilip onurlandırıldığı, yüreklendirmenin hüküm sürdüğü bir anlayışın egemen olması. 9. Kişisel gelişime önem verilen, çalışanların potansiyelini açığa çıkartacak fırsatların yaratıldığı bir yönetim anlayışının varlığı. 10. Üst yönetimlerin fark yaratması. Söylenenler ile yapılanların tutarlı olması. Kurum değerlerinin ilkelerinin kutup yıldızı gibi herkese yön göstermesi, liderlerin herkese saygı ile yaklaşması ve gözetmesi. 11. Bilginin, deneyimlerin, başarıların açık biçimde paylaşılması, bilgi yönetim sistemlerinin daha nitelikli kararlar alma doğrultusunda işletiliyor olması. 12. çalışma yaşamı ile kişisel yaşamın arasındaki dengenin bütünlüğün gözetiliyor olması, çalışma yaşamının psikolojik yüklerinin farkında olunması, aidiyetin adanmışlığın kurum ile çalışan arasındaki karşılıklı kollanan bir denge içinde gerçekleşeceğinin bilincine varılması. Otantizotik kurum ve kuruluşların çok az sayıda olduğunu rahatça söyleyebiliriz. İşin sırrı kurumun amacının çekiciliğinde, ilke ve değerlerin etrafında karşılıklı güven ve iyi niyetin oluşturulup sürdürülmesinde. 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Oy kullanmanın seçim ve sandık güvenliği sağlamanın hepimize düşen yurttaşlık görevi olduğu bilinciyle davranacağımıza inanıyoruz. Seçimlerin cumhuriyetimizin ve demokrasimizin geliştirilmesi yolunda sonuçlar vermesini diliyoruz. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 80.